Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve bu haftada programımızı açıyorum. Değerli dinleyiciler, çok kimse bilmeyecek belki ama şaşıracak belki ama Kıbrıs bir Latin krallığıydı Osmanlı Devleti'nin eline geçmeden önce. Mısır ve Suriye'de hakim olan Memlük İmparatorluğu'na tabiydi. Memlük Sultanı Bars Bay, Sultan II. Murad'a tahta çıkması münasebetiyle bir hediyelerle yüklü bir Mısır gemisi göndermişti. Bu gemi Kıbrıs'ı tarafından zapt edilince Memlükler bu küçük devleti tam manasıyla cezalandırmaya karar verdiler. 1424 yılında Memlük donanması Limassol limanını işgal etti. Memlük ordusu adaya çıktı. Kuzeydoğu'ya doğru ilerledi, Magose limanına geldi. Küçük Kıbrıs ordusu yenildi. Başta Kral Yanus ve İspanya'dan gelmiş Katalanlardan müteşekkil imdat kuvvetlerinin kumandanları olmak üzere 3600 kişi esir alınıp Kahire'ye götürüldü. Bunun üzerine Kıbrıs yılda 4000 duka altın tutan küçük bir vergi ödeyerek Memlüklere tabi oldu. Daha önce değerli dinleyiciler, Hazreti Muaviye zamanında Kıbrıs fethedilmişti. Uzun yıllar İslam devletinin hakimiyetinde kaldı. Fakat Haçlı seferleri sırasında Latinlerin eline geçti ve bir daha geri alınamadı. İşte Kıbrıs'ı tekrar geri almak Memlüklere nasip oldu. Tabi krallık da olsa. Ancak 15. asır sonlarında Venedik Krallık Hanedanı'nın son bulduğunu ilan edip adayı sömürgeler arasına kattı. Yani Venedik tarafından işgal edildi. Bu mühim bir hadiseydi. Çünkü şimdiye kadar Kıbrıs Avrupalılardan destek görmekle beraber küçük bir devletten ibaretti. Yakın doğudaki Haçlı devletlerinin sonuncusuydu. Venedik ise o zaman büyük bir Avrupa devletiydi. Ve ta Kıbrıs'a Anadolu ve Suriye kıyılarına kadar sokulması İslam alemi için tehdit edici bir mana taşıyordu. Bunu bilen Venedik, Doğu Akdeniz'e hakim olan iki büyük Müslüman Türk İmparatorluğu, Osmanlılar ve Memlüklerle iyi geçinmeye çalıştı. Hatta Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır'ı fethedince, Venedikliler kendiliklerinden Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri yıllık verginin bundan böyle onların yerine geçen Osmanlılara verileceğini bildirdiler. 1570 yılına kadar böyle devam etti. Kıbrıs, krallığın son zamanlarında ve Venedik sömürgesi olduğu son 3 çeyrek asırda iktisadi bakımdan çöktü. Emniyetine vurulan ilk büyük darbe 1348 yılındaki veba oldu. Bu büyük veba salgınında Kıbrıs nüfusunu büyük bir kısmını kaybetti. Hatta krallığın ileri gelenleri gemiye binip salgının sonuna kadar Avrupa'ya gittiler. Boş kalan adayı ellerine geçirmemeleri için de Kıbrıs'taki bütün Türk esirlerini öldürdüler. Venedikliler, adadaki Rum, Ortodoks olan halka hayvan muamelesi yapıyorlardı. Adanın nüfusu 147 bine düşmüştü. Bunun 16 bini Lefkoşe, 6500'ü de Magosa'da yaşıyordu. Nüfusun 47 bini, yani üçte biri serf, yani toprağa bağlı esir köylülerdi. Evet değerli dinleyiciler, dediğimiz gibi Türkiye'nin Kıbrıs'la olan alakaları bundan ibaret değil. Kıbrıs Emeviler ve Abbasiler devrinde asırlarca İslam İmparatorluğu'nun bir eyaletiydi. Sonra bir ara Bizans'a geçmişti. Nihayet 3. Haçlı Seferi'nde İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard tarafından fethedilip bir Fransız Krallığı haline getirilmişti. Şimdi diyeceksiniz ki İngiltere Kralı burayı alıp niye Fransız Krallığı yapıyor? Bir kere önce şunu söylemek lazım. Aslan Yürekli Richard denilen İngiltere Kralı aslen Fransızdır. Normandiya hanedanından, Anjou hanedanındandır. Fransızca konuşurdu, İngilizceyi bilmezdi bile. Veraset sebebiyle İngiltere tahtına çıkmıştı ve kardeşi yurtsuz John'du. O da uzun yıllar İngiltere'yi idare ettiler. Daha sonra yine verasetle Tudor hanedanı adıyla bir İngiliz hanedanına iş geçti. İşte Richard, onun için Richard demiyorum, Richard Fransız asıllı olduğu için burayı da bir Fransız krallığı haline getirdi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, o günlerde Kıbrıs seferinin meşruluğu hakkında meşhur bir fetva vermiştir. Bu fetvada adanın vaktiyle İslam toprağı olduğunu tebarüz ettirmeyi unutmamıştır. Çünkü Müslümanların vaktiyle hakim oldukları toprak kaybedildiği zaman o toprağı tekrar alıp İslam topraklarına katması ve daha önce Müslümanken düşmanlar tarafından esir edilmiş olanları kurtarıp tekrar hürriyetine kavuşturması bir vecibedir. O zamanlar Kıbrıs'ta üstlenen Venedik donanması zaman zaman Anadolu'dan Mısır'a ve Suriye'ye giden Türk ticaret gemilerine zarar veriyordu. Hatta hacı taşıyan gemilerin bile tecavüze uğradığı olmuştu. Son defa bir Türk gemisi, ticaret gemisi Kıbrıslı korsanlar tarafından zapt edildi. Venedik, Kıbrıslı korsanlarla başa çıkamadığı için itham edildi. Ve içinde Mısır defterdarının da bulunduğu bir Türk gemisinin zaptı, Divan-ı Mayun tarafından Venedik'e harp ilan edilmesine sebep sayıldı. Kıbrıs seferi Sultan II. Selim'in şahsi teşebbüsünün neticesidir değerli dinleyiciler. İkinci Selim'in damadı olan Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve onun başkanlık ettiği hükümete yani Divan-ı Mayun'a kalsa bu seferin açılması mümkün değildi. Çünkü adanın fethi son derece zor ve zayiat icap ettiren bir fetihtir. Ancak Sultan II. Selim şehzadeliğinden beri adanın fethini düşünüyordu. Hatta rivayete göre bir rüya görmüş, rüyasında Hazreti Peygamber'i görmüş. Hazreti Peygamber Kıbrıs adasının fethedilmesini ve bunun karşılığında şükran nişanesi olarak da bir cami yaptırmasını söylemiş. Ve bu rüyayı gören Sultan II. Selim Kıbrıs adasını fethedileceğine kati gözüyle bakmaya başlamıştı. Vaktiyle Kıbrıs korsanları bir Türk gemisini, ticaret gemisini zapt etmişlerdi. Bu gemide o zamanlar şehzade olan Sultan II. Selim'in çok değerli Arap atları da vardı. Uzun müzakerelerden sonra Venedik bu atları iade etmişti. Nitekim Divan-ı Mayun toplantısında Kıbrıs'a sefer eşilmemesi hakkında karar çıktı. Bunun üzerine Sultan II. Selim, divan toplantısında arza çıkanlara Kıbrıs'a sefer yapılması hususunda karar verdiğini, bu hususta hazırlık yapılmasını emretti. Divan-ı Mayun bir istişare meclisidir. Aldığı kararlara padişah uymak zorunda değildi. Bunlar ama padişah Osmanlı tarihi boyunca gelenek icabı Divan-ı Mayun toplantılarına katılmaz ve divan kararlarına da müdahale etmezdi. Divan karar alır, padişah umumiyette bunu tasdik ederdi. Bu sebeple Osmanlı Devleti bir nevi meşruti monarşi, parlamenter monarşi gibi çalışmıştır. Ancak bazı durumlarda padişah ağırlığını koyarak gerektiğinde divan kararlarının hilafına karar verirdi. İşte bu da öyle olmuştur. Sultan II. Selim divanda Kıbrıs fethinin hilafına karar çıkmasına rağmen ağırlığını koymuş. Padişah'tan gelen nadir teşebbüslerden olduğu için de Divan-ı Humayun bunu kabul etmek zorunda kalmış ve Kıbrıs seferine karar verilmiştir. Değerli dinleyiciler, Divan-ı Humayun padişahtan Kıbrıs'ın fethi emrini aldığı zaman önce iş harpsiz halledilebilir mi, buna teşebbüs etti. Divan-ı Humayun ikinci tercümanı Mahmud Ağa ile padişah yaverlerinden Kubat Çavuş Venedik'e gönderildi. Kıbrıs Türkiye'ye terk edilirse devletin Venedik Cumhuriyeti'ne çok hayırhah davranacağı söylendi. Venedik Cumhuriyeti'nin senatosu Osmanlı elçilerinin teklifini reddetti. Divan bu haberi alınca Türk limanlarındaki Venedik gemilerine el koydu ve İstanbul'daki Venedik kolonisini tevkif edip Yedikule'ye yolladı. O zamanlar değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti bir devletle savaşa girdiği zaman o devlete ait kor diplomatik mensupları ve o devlete ait vatandaşlar takibata uğrar. Kor diplomatik mensupları, yani elçilik mensupları, Yedikule'de ikamete tabi tutulur. O ülkenin tebası ise sınır dışı edilirdi. İşte bu yapıldı. 13 Eylül gecesi bütün Venedikliler, şehirdeki muazzam bir patlama sesi ve göklere yükselen bir alev sütunuyla uyandılar. İstanbul tersanesinden sonra Avrupa'nın en büyük tersanesi olan Venedik tersanesinin barut deposu Osmanlı gizli teşkilatı tarafından ateşlenerek havaya uçurulmuştu. Şehirde panik büyük oldu. Zarar her türlü tahminin üzerindeydi. Venedik'te çok büyük bir yangın çıktı. Hatta yangın limanda yatan gemilerin çoğuna sirayet etti. Venedik'in bu hadiseden tek kazancı Türklerin kendisine karşı amansız bir harp hazırladığı fikrini edinmesi oldu. Avrupa'daki müttefikleriyle acele müzakerelere girdi ve mühim yardımlar aldı. 204 parçalık bir Hristiyan donanması adayı korumak üzere Kıbrıs sularına gitti. Bununla beraber Venedik gene de Türkiye ile arasındaki son köprüleri atmadı. Şehirde korkunç infilakin olduğu gece Osmanlı elçisi Kubat Çavuş halkın galeyanından korunmak için Doçun Sarayı'nın arka kapısından gizlice çıkarılıp kaçırıldı. Osmanlı elçisine gelecek zararın aynı ile İstanbul'daki Venedik balyozuna, Venedik elçisine tatbik edileceği muhakkaktı. Venedik'teki sabotajın Piyale Paşa tarafından planlanıp tatbik ettirildiği tahmin ediliyor. Çünkü bu iş onun ihtisas sahasına giriyordu. Piyale Paşa denizci olması itibariyle Venedik'in düşmanı olması da tabiydi. Lala Mustafa Paşa ile beraber padişah Kıbrıs seferi meselesine candan desteklemiştir. İlmiye sınıfı başta Ebu Suud Efendi olmak üzere Kıbrıs seferine taraftar, başka bir tabirle Divan-ı Humayun'un kararına muhalif idi. Değerli dinleyiciler, Divan-ı Humayun Kıbrıs seferine 400 gemi ayırmıştı. Şimdiye kadar bu derece büyük bir armadanın bir araya toplandığı vaki değildi. Memlüklülerin 1,5 asır önce yaptıkları Kıbrıs seferinde 150 küçük harp gemisi kullandıkları hatırlanmalıdır. Divan-ı Humayun müzakerelerine Sokollu Mehmet Paşa ekaliyette kalmıştır. Taraftarı olan vezirler bile padişahın bu husustaki niyetini kati olduğunu bildikleri için ses çıkarmadılar. Son sözü Şeyhülislam Ebu Suud Efendi söyledi. Kendisine mahsus talakatla gayet ikna edici bir konuşma yaptı. Şeyhülislam Divan-ı Humayun üyesi değildi ama mühim kara meselelerde kendisi çağrılır, istişari olarak fikri sorulurdu. Bundan sonra Sokollu Mehmet Paşa'ya söyleyecek bir şey kalmıyordu. Donanma-ı Humayun Kıbrıs seferi için 15 Mayıs 1570'te İstanbul'dan ayrılmışsa da deniz kuvvetlerinin öncü filoları daha Mart ayında Murat Reis'in kumandasında Kıbrıs sularına girmişti. Piyale Paşa da Nisan'da denize açılmıştır. 15 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan büyük donanma aynı zamanda Türk ordusunu taşıyan esas kısımdı. Donanmaya Kaptanı Derya, Müezzinzade Ali Paşa, orduya Serdar 6. Vezir Lala Mustafa Paşa kumanda ediyor. Değerli dinleyiciler, Kıbrıs seferine iki vezir, biri Kaptanı Derya olmak üzere 10 beylerbeyi, birçok sancakbeyi katılmıştır. Kaptanı Derya, doğrudan doğruya vezir damat Piyale Paşa'nın emrine verilmiştir. Barbarosszade Hasan Paşa, Uluç Ali Paşa gibi amiraller de Piyale Paşa'nın emrindeydi. Hasan Paşa, 20 parçalık bir filo ile, Uluç Ali Reis ise 20 parçalık bir başka filo ile ayrı ayrı Kıbrıs sularına girmişlerdir. Serdar Vezir Lala Mustafa Paşa'nın emrindeki başlıca kumandanlar ise Kütahya Beylerbeyi İskender Paşa, Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa, Rum yani Sivas Beylerbeyi Behram Paşa, Halep Beylerbeyi Derviş Paşa, Dulkadir yani Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa, Şehrizor Beylerbeyi Mustafa Paşa idi. Sefere tahsis edilen ordu Anadolu Tımarlı sipahilerinden alınmıştı. Rumeli Tımarlılarından birlikler getirilmedi. Osmanlı Devleti zamanındaki savaşa en yakın olan birlikler sevk edilirdi. Bu sebeple ordu yorulmamış, dinç bir ordu olur, masrafı da az olurdu. Sefere katılan kara askerinin sayısı 60 bini buluyordu. Deniz askeriyle beraber bu sayı 100 bini geçmiştir. Donanmadan 80 parça gemi Anadolu limanlarından Kıbrıs'a erzak ve cephane taşımaya ayrılmıştır. Bunlar filolar halinde daimi şekilde Anadolu ile Kıbrıs arasında gidip gelmişlerdir. Bu nakliye filosuna Sancak Beylerinden Dal Mahmut Bey kumanda ediyordu ki sonradan paşa olmuştur. Meşhur ediplerdendir. Mesnevi Farsçadan Türkçe'ye tercüme etmiştir. Bu husus, bu çağdaki Türk kumandanlarının umumi kültür seviyesinin hakkında bize fikir verebilir. Osmanlı paşalarının, beylerinin hepsi değerli dinleyiciler. Aynı zamanda edebiyatta ve bir sanatta mahir idiler. Seferimize dönelim. Bu sefere katılanlardan birisi de asrın büyük mütefekkir tarihçisi Gelibolulu Mustafa Ali Çelebi'dir değerli dinleyiciler. Sonradan paşa olmuştur. Lala Mustafa Paşa'nın sır katibi yani hususi sekreteriydi. Lala Mustafa Paşa 56 parça harp gemisiyle Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesi önünde yapılan askeri ve dini merasimden sonra İstanbul'dan ayrıldı. 15 Mayıs Kurban Bayramı arefesiydi. Sultan II. Selim sabık lalasını, padişahların lalası olurdu şehzadeyken, onları yetiştiren tecrübeli bir devlet adamına lala deniyor. Lalasını 7 kule açıklarına kadar gemiyle teşhi etti, geçirdi. Lala Mustafa Paşa 18 Mayıs'ta Gelibolu'ya, 22 Mayıs'ta Bozcaada'ya, 23 Mayıs'ta Midilli'ye, 25 Mayıs'ta Sakız'a, 3 Haziran'da İstanköy'e geldi. Burada kendisini beklemekte olan Murat Reis'in 25 parça harp gemisiyle birleşti. 5 Haziran'da da Rodos'ta Piyale Paşa ile birleşti. Meis Adası'ndaki üsse varıldı ve burada gemiler son bir defa gözden geçirildi. 20 Haziran'da Antalya'ya varıldı. Fenike'ye uğranıldı. 1 Temmuz günü donanmayı Humayun Kıbrıs'a vardı. Serdar İstanbul'dan ayrıldığından bu yana 47 gün geçmişti. Venedik, Kıbrıs'ı ve Girit'i kaybettiği takdirde büyük devletler arasından çıkacağını biliyordu. Rodos'un Türkler tarafından fethi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kiklat adalarını Venedik'ten koparması, Girit'i baştan başa bombardımana tabi tutması Venedik'i çok korkutmuştu. Kıbrıs'ı son derece tahkim etmişti. Büyük deniz ve iktisadi gücüne rağmen Kıbrıs'ı Türklere karşı tek başına muhafaza edemeyeceğini anlamıştı. Ada üzerindeki Türk niyetlerini öğrenir öğrenmez bütün Avrupa'dan imdat istedi. Fransa ve Almanya böyle bir şeye yanaşmadılar. Fransa Türk dostluğundan ayrılamazdı. Doğu ticaretini yoksa kaybederdi. Almanya ise Türklerle henüz sulh yapmıştı. Batı Akdeniz'de Türkiye ile daimi savaş halinde olan İspanya ile gene Türklerle her zaman harf vaziyetinde bulunan papalık ciddi yardımlarla Venedik'i desteklemeye başladılar. İspanya'nın ordu, donanma ve para bakımından Avrupa'nın mutlak şekilde en büyük devleti olması yapacağı yardımın ehemmiyetini gösteriyor. İspanya Kıbrıs'ı müdafaa etmesi için Venedik'e yardım olmak üzere 60, papalık 2, Malta 4, Ceneviz Cumhuriyeti 4, Savoy Dukalı 7 kadırga vermişti. Venedik'in 90 kadırgası ile birçok küçük gemisi vardı. 1300 top, 16 bin kara askeri, 36 bin denizci taşıyan 206 kadırgadan müteşekkil müttefik donanma Girit'te toplanmıştı. Fakat bu sırada Türkler Kıbrıs'a çıkmış bulunuyorlardı. Donanma Kıbrıs'a doğru yol almaya başlamış fakat 22 Eylül'de Meis Adası'nın açıklarına vardığı zaman 12 gün önce Kıbrıs'ın merkezi Lefkoşe'nin düştüğü haberini almıştır. Bunun üzerine Kıbrıs'ın kurtarılmasına imkan olmadığını gören ve Türk donanmasından da ürken Haçlı donanması Kıbrıs'a gelmeden Sicilya'ya çekilmiştir. Bu donanmaya meşhur Ceneviz amirali Andrea Doria'nın küçük yeğeni Giovanni Doria kumanda ediyordu. Müttefiklerinden ayrılan Venedik donanması ise Girit'te üstlenmiş, Türk donanmasının kat'i üstünlüğü karşısında Kıbrıs'a sokulamamıştır. Kıbrıs'ın merkezi, adanın kuzeye doğru ortasında bulunan Lefkoşa şehriydi. Şehir 150 Venedik topuyla müdafaa ediliyordu. Lefkoşa'daki Venedik garnizonu 10 bin askerden müteşekkildi. Türklerin ilk hedefi burasıydı. Fakat adanın en müstahkem kalesi Lefkoşa kalesi değil, Magosa kalesiydi. Değerli dinleyiciler, donanmayı Humayun yani padişah donanması 1570 senesinin Temmuz ayının birinci günü Limassol limanına demir attı. Ertesi günü ordu adaya çıkarıldı. Vaktiyle 9 asır önce Müslüman Araplar daha kuzeydoğuda Suriye karşısında bulunan Larnaca yani Tuzla limanına asker çıkararak adayı Bizans'tan almışlardı. Piyale Paşa önce adanın en müstahkem kalesi olan Magosa'nın alınmasını teklif etti. Fakat Serdar önce merkez olan Lefkoşa'nın alınmasına taraftardı ve onun dediği gibi yapıldı. Limassol limanı, adanın güney kıyısında Mısır sahillerinden Dimyat limanından 380 kilometre uzaklıktadır. Adanın kuzeydoğuya doğru uzanan Andiriya burnunun Suriye'nin Laskiye limanına uzaklığı 100. Kormakiti burnunun Anadolu'dan Anamur burnuna mesafesi ise 70 kilometredir. Yani Üsküdar-İzmit arasından daha kısadır. Limassol'e Türkler Leymasun, Rumlar Lemissos diyorlardı. Kıbrıs Umumi Valisi Nikola Dandolo pek ünlü bir Doçlar neslinden iniyordu. Doç Venedik Cumhurbaşkanları demektir ve Lefkoşa'da bulunuyordu. Venedik ordusuna General Marco Antonio Bragadino, topçusuna ise General Luigi Martinengo kumanda ediyorlardı. En müstahkem kale Magosa'da General Astor Baglione bulunuyordu. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarıldığı gün Limassol civarında Leftari Kalesi savaşsız teslim oldu. İki gün sonra 4 Temmuz'da bir kısım Türk kuvvetleri de Limassol'ün 60 kilometre kuzeyindeki, kuzeydoğusundaki hatta Larnaca, Türkçe ismi Tuzla'dır, Larnaca limanına çıkarıldı. 9 Temmuz'da Kirinya yani Girne veya Osmanlıca da bir ara kullanıldığı gibi Serinye limanına limanını fethetti. Burası tam Anadolu'nun Taşeli Yaylası'nın karşısındadır. 22 Temmuz'da Lefkoşa'nın muhasarasına, kuşatılmasına başlandı. Değerli dinleyiciler, Venedikliler Latindir, İtalyanca konuşur ve Katolik mezhebindedir. Adanın Kıbrıs adasının yerli halkı Rumca konuşan Ortodokslar idi. Bunlar birbirlerini günahları kadar sevmezlerdi. Onun için yerli halk, yani Rumca konuşan Ortodoks yerli halk, Türkleri kurtarıcı olarak karşıladı. Çünkü Katolik ve İtalyanca konuşan Venedikliler, çağdaş bir İngiliz denizcisinin ifadesine göre yerli halka köpekten farksız muamele ediyorlardı. Halktan istedikleri kadını, istedikleri çocuğu, istedikleri kadar yanlarında alıkoyuyorlardı. Ortodoks kiliselerine atla girip ahalinin ayinleriyle alay ediyorlardı. Bir tazı veya bir zaara karşı bir Rum'u bahse tutuşturuyorlardı. Sultan II. Selim'in daha şehzadeliği devrinde Kıbrıs hakkındaki niyetlerini öğrenen Venedikliler, bu hükümdar Türkiye tahtına oturunca adada büyük tedbirler almışlardı. Bu arada Lefkoşa surlarını baştan başa yenilemişlerdi. Bu surları yeniden inşa etmek için 80 kilise ile manastırı yerle bir etmişlerdi. Bunlar arasında Fransız aslından ve Katolik mezhebinden eski Kıbrıs krallarının mezarlarının bulunduğu manastır da vardı. Lefkoşa surlarında 11 kule ve 3 kapı bulunuyordu. Lefkoşa'nın muhasarası 49 gün sürmüştür değerli dinleyiciler. Ve Türkler 3. umumi hücumda 9 Eylül'de şehri fethetmişlerdir. Bu sıralarda Dulkadir yani Maraş Beylerbeyisi Mustafa Paşa da bir kısım kuvvetlerle Magosa önlerine gelmişti. Uluç Ali Paşa, sonradan Kılıç Ali Paşa ismini almıştır, Kıbrıs sularına gelirken yolda Malta filosunu yenmiştir. Maltalıların ele geçirilen sancakları Lefkoşa önlerinde teşhir edildiği için Venediklilerin maneviyatı bozulmuştur. Lala Mustafa Paşa 9 Eylül sabahı erkenden Lefkoşa'ya girmiştir. Kıbrıs Umumi Valisi Nikola Dandolo maktul düşmüştür ve kesik başı Magosa'ya gönderilmiştir. Magosa halkının maneviyatı bozulsun diye. Fakat Magosa kumandanı Baglione şehri teslim etmemiştir. Lefkoşa düşünce Baf, Limosol, Larnaca kaleleri de fetholunmuştur. 18 Eylül'de Magosa muhasarası başladığı zaman bu kale hariç Kıbrıs adasının tamamı Türklerin elinde bulunuyordu. Lefkoşa'nın Ayasofya Kilisesi'nde 15 Eylül günü ilk cuma namazı kılınmıştır ve Sultan II. Selim Han adına hutbe okunmuştur. Magosa, Kıbrıs'ın alınamaz diye iddia edilen en büyük kalesiydi. Kaleyi şehrin valisi Baglione ile başkumandan Bragadino ve topçu generali Martinengo savunacaklardı. Kalede 5 general, 7000 asker, 75 de top vardı. 6 Ekim'de donanmayı Humayun, vezir damat Piyale ve müezzinzade Ali Paşalarla beraber Kıbrıs sularından ayrılmış, kışlamak üzere İstanbul vesaire üstlere dönmüştü. Kıbrıs önlerinde sadece 40 kadırga bırakılmıştı. Ancak 1570-1571 kışı içinde müezzinzade Ali Paşa 40 parça gemisiyle bir ara Kıbrıs'a geldi ve Magosa muhasarası ile meşgul bulunan Lala Mustafa Paşa'ya erzak ve mühimmat getirdi. Bu sırada Sakız Bahriye Sancak Bey'i, yani Magosa limanını korumakla görevli olan Sakız Bahriye Sancak Bey'i Magosa önlerinden ayrılmış Kıbrıs'ın başka taraflarında 40 kadırga ile emniyet için dolaşıyordu. Bunun üzerine Lala Mustafa Paşa bu Sakız Bahriye Sancak Bey'ini bu işten mesul tutarak cezalandırdı. 4 Mayıs 1571'de donanma Humayun İstanbul'dan yola çıktı. Bu defa donanmada serdar olarak 3. vezir damat Piyale Paşa değil, 2. vezir Pertev Paşa vardı. Değerli dinleyiciler, donanma Humayun Kıbrıs'a değil İtalya'ya doğru gitmiştir. Maksat bu taraflardan Magosa'yı kurtarmak için gelebilecek imdat kuvvetlerini önlemekti. 400 parça kadırga, küçük harp gemisi ve yardımcı gemiden müteşekkil Türk armadasını bu seferi muvaffak oldu ve maksadı temin etti. Donanma İtalya sularındayken Lala Mustafa Paşa Magosa'yı fethetti ve Kıbrıs'ın fethi tamamlandı. Donanmanın hareketini 4. Vezir Ahmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyisi Hüseyin Paşa Dalmatça'dan orduyla desteklediler. Dalmatça'da, yani Adriyatik'in doğu kıyıları sahillerindeki birçok Venedik kalesi alındı. Venedik Büyük Amirali Veniero yenildi. Gene bu sefer de Akdeniz'deki bütün Venedik müstemlekeleri Girit, Çuha, İonya adaları baştan başa yakıldı. Sonra Venedik müttefik İspanya'ya ait Sicilya'ya gelinerek bu adanın kıyıları da bombardıman edildi. Bu sefer de 50 bin esir alındı. Bu surette Venedik'le olan savaş pek amansız bir şekle döküldü. Donanma hareketini bitirdikten sonra mutat olduğu üzere İstanbul'a dönmedi. Kışlamak üzere İnebahtı, yani Rumca adıyla Lepanto üssüne çekildi. Donanma Akdeniz seferindeyken Magosa muhasarası pek kanlı bir safhaya girmişti değerli dinleyiciler. Mustafa Paşa kalenin içini görebilecek yükseklikte 10 tane kule inşa ettirdi. Magosa'nın Venedik kalesini adeta ikinci bir Türk kalesiyle çembere aldı. Bu kalelere 4'ü ağır muhasara topu olmak üzere 74 tane top yerleştirdi. Başkumandan Bragadino, kalede erzak sıkıntısı çekilmemesi için şehrin 80 bin kişilik Rum halkını dışarıya, Türklerin önüne attı. Fakat Rumlarla değil, Venedik'le savaşan Türkler bu zavallılara hiçbir şey yapmadılar. Ve kale fethedildikten sonra evlerine iade olunacaklarını vaat ettiler, sözlerinde de durdular. 20 Haziran ile 30 Temmuz arasında tam 6 umumi taarruz, o zamanki Osmanlı tarihlerine göre yürüyüş yapıldı. Kalenin düşmek üzere olduğunu anlayan Marco Antonio Bragadino teslim olmaya karar verdi. Ve bu teklifi Serdar Mustafa Paşa kabul etti. Teslim şartnamesi iki tarafın murahhasları arasında imzalandı. Buna göre Venedikliler taşıyabildikleri silah ve malları ile 15 kumandan da kendi atlarıyla Magosa'dan ayrılacak, gemiye binip Girit'e gideceklerdir. Buna karşılık Magosa'da esir olarak tutulan 50 Türk iade edilecektir. 1 Ağustos 1571'de kale Türklere teslim edildi. Kıbrıs'ın 13 ay süren fethi tamamlandı. 5 Ağustos'ta Venedikliler şehri terk etmek için hazırlandılar. Başta Bragadino olmak üzere generaller Serdar Lala Mustafa Paşa'ya veda etmek için otağına geldiler. Lala Mustafa Paşa generalleri askeri merasimle karşıladı. Serdar 50 Türk esirini serbest bırakılıp bırakılmadığını sordu. Bir de generallerden birinin Venedikleri Girit'e götürecek Türk gemisinin dönüşüne kadar adada rehin kalacağını bildirdi. Bu çok tabii bir istekti. Çünkü Girit'te Türklere karşı gays halinde bulunan Venedikliler Türk gemisine ve denizcilerine zarar verebilirlerdi. Usul değerli dinleyiciler, esasen o çağda daima tatbik edilen bir usuldü. Kaleyi ve adayı kaybettiğine çok kızan ve Türklerin verdikleri sözü tuttuklarına güvenen Bragadino Serdar'a bir Venedik beyi değil bir köpek bile ala koyamazsın şeklinde terbiyesizce cevap verdi. Bu sırada 50 Türk esirinin serbest bırakıldığına dair hiçbir emarenin olmadığı Serdar'a bildirildi. Mustafa Paşa bu zavallıların nerede olduğunu sordu. Bragadino bunun üzerine dedi ki esirlerin cümlesi benim değildi. Her biri beylerden ve askerden birinindi. Vire gecesi katletmişler dedi. Peki sende olanları ne yaptın diye sordu Lala Mustafa Paşa. Onlar katledince ben de katlettim diye cevap verdi. O takdirde vireyi bozmuş oldun. Var şimdi akıbetini gör dedi. Serdar meseleyi derhal tahkik ettirdi. Türk esirlerinin ağır işkencelerle öldürülmüş olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine karşılık olarak 10 Venedik subayını idam ettirdi. Başkumandan Bragadino'yu da teslim anlaşmasına ihanet ettiği için Türk esirlerine tatbik olunan cezanın aynısıyla öldürttürdü. Girit'e hareket etmek üzere olan Türk gemisi de durduruldu, içindeki bütün Venedikler esir alındı. Bundan dolayı o zamanın Hristiyan tarihçileri Lala Mustafa Paşa'yı şiddetle itham etmişlerdir. Hala bazı Avrupalı tarihçiler bu ithama katılıyorlar. Bu Avrupalıların hadiseleri nasıl tek cephesiyle gördüklerine bir misal teşkil ediyor. Değerli dinleyiciler, 1572 tarihinden itibaren adaya büyük ölçüde Türk göçü başladı. O zamanlar 120 bin olan ada nüfusunun 360 bine çıktığını biliyoruz. Yani 3 misline çıkmıştır. Bilhassa Karaman yani Konya eyaletinden on binlerce Türk adaya yerleşti. Bunlar bilhassa göçebe yörüklerdi. Türkler yerli Rumlardan toprak almadılar. Boş topraklara ve şehirlere yerleştiler. Rumlara İmparatorluğun diğer tarafındaki Hristiyanları olduğu gibi cemaat işlerinde tam bir istiklal otonomi verildi. Kıbrıs Hristiyanlarının tek merci Ortodoks Başpiskoposluğu oldu. Bu başpiskoposluk bu tarihe gelinceye kadar asla bu derece bir iktidara sahip olmamıştı. Evet değerli dinleyiciler, işte Kıbrıs'ın, asırlar boyu Müslümanların ve Türklerin vatanı olan Kıbrıs'ın bir Türk yurdu oluşunun hikayesi. Ve böylece Çınar Altın'ın da bu hafta sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınar Altı.